Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Haziran 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızda Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Stüdyomuzda konuğumuz ise eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda olacak ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Bugünkü programımızın son konuğu gazeteci, yazar Bahattin Car'da Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşetinde bir özel haber var. Çernobil'de 5 yıl başlığını taşıyor. Hürriyet gazetesinin manşeti 1986'da yaşanan nükleer santral faciası Çernobil dizisiyle yeniden dünya gündeminde. Biz de nükleer enkazı çelik kafesle kapatma operasyonunda görev alan Yücel Musaoğlu ile görüştük. Çernobil'de radyasyon oranının en yüksek olduğu yer 4. reaktörün patladığı 30 metre yüksekliğindeki nokta. Bu yüzden orada görev yapanlar maksimum 15 dakika kalabiliyor. Günlük radyasyon miktarı 15 dakikada doluyor. 5 yıl boyunca 4. reaktörde görev yapan Musaoğlu, eşimden ve ailemden Çernobil'de çalıştığımı gizledim diyor Hürriyet gazetesinin manşet haberinde. Liderlere S-400'ü anlattı. Bir başka haberin başlığı Savunma Bakanı Akar, başta Amerika Birleşik Devletleri ile tırmanan S-400 gerilimi olmak üzere çeşitli ulusal güvenlik konularında bilgi vermek için liderler turuna çıktı. Akar dün önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Savunma Bakanı daha sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayrı ayrı ziyaret etti. Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım gelmesi halinde Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını anlattı. Liderlerin de görüşlerini aldı demiş Hürriyet gazetesi. Ve tüm oylar sisteme girdi. Bir başka haberin başlığı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da oyların tamamının sisteme işlendiğini söyledi. Partiler bugün 15'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edecek. Eğer bu kurullara itiraz olmazsa il seçim kuruluna itiraz yapılamayacak. İtirazların netleşmesinin ardından İmamoğlu'na mazbatası verilecek. Milliyet gazetesinin manşeti öyküden müjde var. 74 gün sonra güneşi gördü. Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya babasından nakledilen yarı uyumlu ilik %98.5 oranında tuttu. Öykü 74 gün sonra dün ilk kez dışarıya çıkarılarak güneşi gördü. Nakli gerçekleştiren Profesör Mehmet Akif Yeşilipek 13. günde iliğin %100'e yakın çalıştığını belirterek henüz her şey bitmiş değil, topluma karışması için 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre gerekiyor. Bu süreden sonra okul dahil her türlü topluluğa girebilir, dedi. Öykünün annesi Eylem Şen Yazıcı da zorlu bir süreç yaşadıklarını, 2,5 ayda 150 bin donöre ulaştıklarını anlatarak, ilik tuttu diyebiliriz, ilik savaşının olup olmayacağını bilmiyoruz. Hastalığın yeniden tekrarına karşı bu kampanya sürmeye devam edecek. Öykü hastanede kendisine kitaplarıyla yeni bir dünya kurdu diye konuştu. Sabah gazetesinin manşeti Türkiye için hamle zamanı. İstanbul seçimi sonrası iş dünyasından ortak mesaj. 4 yıllık seçimsiz dönemde reformlara odaklanalım, 100. yıla güçlü girelim. DİK Başkanı Nail Olpak, önümüzdeki dönem ekonomi için çok önemli. Şimdiki hedefimiz standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmak demiş. YASET Başkanı Ayşem Sargın, bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100. yılına güçlü bir ekonomiyle girmek olmalı. Reformlar hızla hayata geçirilmeli. TÜGİAD Başkanı Ali Rıza Şoğoğlu, seçimsiz 4 yılda tüm enerjimizle ekonomiye ve reformlara odaklanmalıyız, her gün daha fazla çalışmalıyız. MÜSİAD, geride bıraktığımız yerel seçimler sonrası artık hedefimiz ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refahın sağlanması olmalı demiş Sabah gazetesi. Hemen yanda bir haber var, onu da size aktaralım. En beğenilen lider Erdoğan. BBC Arapça için 11 ülkede yapılan ankete göre Arapların en beğendiği yabancı lider Başkan Tayyip Erdoğan çıktı. Ankete katılanlar Erdoğan'ın Orta Doğu politikasına %51 oranında destek verdi. Erdoğan daha önce de birçok ankette en güvenilir siyasetçi seçilmişti. Yeni Birlik gazetesinin sür manşetinde AK Parti'de yeni yol haritası başlığı var. Yenilenen İstanbul seçiminin sonuçları AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılacak toplantıda masaya yatırılacak. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor. AK Parti grup toplantısına katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda 23 Haziran sonrası tabloya mercek tutulacak ve seçim sonuçları 31 Mart'la karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Bazı ilçelerde neden oy kaybı yaşandığı değerlendirilecek, yürütülecek çalışmalarla ilgili takvim belirlenecek demiş Yeni Birlik gazetesi. Ve manşette ise şeffaf bir seçim başlığı var. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Andrew Dawson, İstanbulluların gergin şartlar altında olsa da iyi organize edilmiş ve şeffaf bir seçimle Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçtiğini ifade etti. Yeni Şafak gazetesinin manşeti tek dertleri Erdoğan. Batı medyası CHP'nin kazandığı İstanbul seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan kin ve nefretini kustu. Yorumlarda CHP adayı İmamoğlu ve AK Parti adayı Yıldırım'ın isimleri ikinci planda kalırken Erdoğan yenildi gibi başlıklar kullanıldı. İngiliz Guardian, Erdoğan'ın partisi yenildi başlığını kullandı. CNN'in yorumu İstanbul seçimleri Erdoğan'a kaybettirdi oldu. BBC, Erdoğan'ın seçim hezimeti ifadelerini kullandı. New York Times haberi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İstanbul'daki seçimlerin tekrarında can acıtıcı yenilgi aldı başlığıyla verdi. The Telegraph'ın, Erdoğan yenilmezlik imajını sarsan bu seçim sonrasında bile ülkesinin çıkarlarını savunan bir kahraman olarak görülmeye devam ediyor demesi dikkat çekti. Bloomberg ve İsrailli Haaretz sonucu Erdoğan'a darbe olarak yorumladı. Yunan basınında ise Erdoğan için sonun başlangıcı gibi saldırgan haberler öne çıktı demiş Yeni Şafak gazetesi. Milat gazetesinin manşeti çocuk icrasına son, boşanma davalarında mal gibi hacize konu olmayacaklar diyor Milat gazetesi. Boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesinde haciz konusu mal gibi teslim edilmesi işlemi son bulacak. Yeni yargı reform paketiyle çocuk teslim merkezleri kurulacak. Diriliş Postası'nın manşeti gündem milli güvenlik. Milli Savunma Bakanı Akar, MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti. Akar, S-400, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Star gazetesinin manşeti Filistin davası satılık değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'e dayattığı sözde barış planı 100 yılın anlaşmasının ekonomik ayağının görüşüleceği Çalıştay bugün Bahreyn'de başlıyor. İhanet projesine karşı çıkan yüz binlerce Filistinli davalarının parayla satın alınamayacağını haykırdı. Filistin'in başkenti Kudüs'ü İsrail'in toprağı kabul eden, Golan tepelerindeki işgali meşrulaştıran ve Orta Doğu'da attığı her adımı terör devletine göre ayarlayan Trump yönetimi ihanet projesini bugün açıklamaya hazırlanıyor. Yüzyılın ihanetinin ekonomik kısmının açıklanacağı Bahreyn'deki zirve öncesi yüz binlerce Filistinli ve direniş grupları Batı Şeria'dan dünyaya seslendi. Davamız satılık değil. Bahreyn'in başkentinde düzenlediği için Manama Çalıştayı olarak anılan Refah İçin Barış Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapan Filistin direniş grupları İslam alemine toplantıyı boykot çağrısı yaptı. Hamas sözcüsü Abdüllatif Kanu da toplantının Filistin davasının tasfiyesini hedeflediğini söyledi. El-Fetih Hareketi liderlerinden Yahya Rabbah, yalanlar üzerine kurulan Çalıştay'ın hiçbir değerinin olmadığını kaydetti. Türkiye gazetesinin manşeti partide ve kabinede köklü değişim yolda, gereği yapılacak. 31 Mart sonrası ertelenen revizyon tekrar masada. Parti, kabine ve teşkilatlarda ciddi yenilenme bekleniyor. İstanbul'da çıkan sonuç AK Parti için yeni bir dönemin başlangıcına sebep olabilir. Ciddi bir seçim muhasebesi yapılacak. Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıl parti ve ülke geleceği için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Erken seçim söz konusu olmayacak. Ekonominin düzelmesi için seferberlik ilan edilecek. Cumhur İttifakı sürecek, kabine ve partide geniş çaplı revizyon masaya yatırılacak. Akşam gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti Sakin Ol Komşu. Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye, Meis Adası açıklarında sondaj faaliyetinde bulunmayı aklından bile geçirmesin tehdidinde bulundu.
Ankara'da gündemde neler var?
Yeah. Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç günaydın.
Arzu Türk'ten günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Başkentin gündemi bugün bir hayli yoğun. Zira bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları var. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'de genel başkanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarında kürsüde olacak. 9.45'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşacak. Saatler 11.45'i gösterdiğinde AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde olacak. Ve yine aynı zamanda bir başka grup toplantısı da öğleden sonra saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine yenilenen İstanbul seçimi sonuçlarının ardından ilk grup toplantısında kürsüde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi bugün yapmayacak, grup toplantısını yarın gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçim sonuçlarını kurmaylarıyla birlikte genel merkezde değerlendirecek. Başkentte siyasette yine önemli gündem maddesi AK Parti adına Merkez Yönetim Kurulu toplantısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçiminin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak ve seçim sonuçları değerlendirecek bu toplantıda. Meclisin gündemi yine bir hayli yoğun geçecek. Bugün grup toplantılarının yanısı aynı zamanda önemli tekliflerde, komisyonlarda ve genel kurulda görüşülecek. Bu hafta genel kurula gelmesi beklenen askerlik teklifiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Genel kurulda askerlik teklifi ve eğitimle alakalı teklifler görüşülmeye devam edilecek. Yüz binlerce kişi bekliyor aynı zamanda bu düzenlemeyi. Aynı zamanda eğitim alanında birçok yenilik getiren bir teklif de var. O da genel kurulda bu hafta gündemde olacak. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılması gündemde. Yine Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı ile ilgili gelişmelerde Ankara'nın yakın takibinde. Başkentte bir diğer önemli gündem maddesi 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik devam eden davalar. Akıncı Üssü davasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Son savunmalar alınıyor artık o davada da sona gelindi. Bir diğer dava Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava. Orada da 142 kişi yargılanıyor ve 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonlarında görülmeye devam edecek diyelim. Arzu Türkdoğan.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Pazar günü yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri, yenilenen seçimler gerçekleştirildi. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ipi göğüsledi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. O seçimin ardından ilk grup toplantıları yapılacak bugün. AK Parti, CHP ve İYİ Parti grup toplantıları yapacaklar. Bir de AK Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Bu toplantılarda seçim sonuçları değerlendirilecek. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Evvela hayırlı olsun. Türkiye 2014'ten bu yana, 30 Mart'taki mali liderler seçimlerinden bu yana devam eden bir seri seçim yaptı. Neredeyse senede ikiye yakın seçim yaptı. İstanbul seçimleri bu seçim maratonunun hani uzatılmış son dakikaları idi. Ondan da kurtulduk. Yani kurtulduk dediğim seçim güzel bir şey. Fakat istikrarı, ekonomik siyasi istikrarı bozan, yatırımcıları, herkesi tereddütte sevk eden bir şeydi. Netice ortaya çıktı. Kesin, açık bir şekilde. Bu Türkiye'yi önümüzdeki 4,5 yıla yöneltecek bir zemin kazandırdı. 4 yıla yöneltecek bir zemin kazandırdı. Bu 4 yılda Türkiye iktidar olarak yapması gereken vazifeler var. Cumhurbaşkanlığı sisteminin intibakı, alt mevzuatı, kurumsallaşması. Ayrıca Türkiye bu geçtiğimiz dönem zarfında olağanüstü bir durum yaşadığı için olağanüstü hal yönetimine de başvurdu. Ayrıca çok ciddi kargaşa, terörle mücadele, alt üst oluşlar, halihazırda devam eden işte yargılamalar, FETÖ ile mücadele halihazırda devam ediyor. Bunların yarattığı problemler, kırılganlıklar vesaire var. Bunları demokratik hukuk devletinin standartlarını yükselterek karşılaştığımız problemleri ele alarak çözmemiz gerekiyor. Nitekim yargı reform stratejisi açıklanmıştı 30 Mayıs itibariyle. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde yapılması gereken şeylerden birisi bu yargıyı düzeltmek, düzenlemek. Çünkü bu FETÖ özellikle yargıya zarar verdi. Yargıya sızmak ve orayı ele geçirmek suretiyle siyaseti dizayn etmek istedi. Sadece bununla sınırlı değiliz. İşte biraz sonra belki geleceğiz. Savunma sektörümüz yeni baştan ele alınıyor. Bir yandan savunma sanayinde çok önemli gelişmeler, sıçramalar var. Sıçrama diyebileceğimiz gelişmeler. Yani böyle hani düz bir eğimin biraz yukarı kalkması gibi değil, adeta grafikte sıçramalar diyebileceğimiz gelişmeler var. Aynı zamanda yine 15 Temmuz'dan sonra başlayan ordudaki reform, şimdi askerliğin yeniden düzenlenmesiyle beraber yeni bir aşamaya, son aşamasına geliyor. Bu konuda uzun hazırlıklar yapılmıştı, mecliste görüşüldü, muhalefetin görüşleri alındı. Son bir fasılda muhtemelen bu hafta içerisinde bu konu karara bağlanacak. Bu önemli bir konu. Savunma sektöründeki gelişmeleri, savunma sektöründeki kurumsallaşmayı, FETÖ'nün meydana getirdiği tahribatı aşmak önümüzdeki dönemin problemlerinden birisi. Bir başka husus, dış politikada çok önemli türbülansların ortasında Türkiye. Bu Türkiye'den kaynaklanmıyor. Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Filistin'de, bugün siz biraz önce haberlerde zikrettiniz, çok ciddi alt üst oluşlar yaşanıyor. Bakın, bu sadece bunu hani seçim dönemi geçtiği için daha rahat söyleyebiliriz. Yani dinleyicilerimiz de seçim döneminde hani iktidarın propaganda konusu olduğundan belki o nazarla dinliyordu, ama şu an itibariyle yeniden söyleyelim. Gerçekten bir beka davası ve çok ciddi Türkiye'nin bütünlüğüne, Türkiye'nin işte rejimine yönelik bir türbülans söz konusu. Sadece bu alanda değil. Bakınız, hemen yukarıda Gürcistan'da Ortodoks Parlamenterler Asamblesi'nin toplantısında bir anda neredeyse Gürcistan rejimini değiştirecek bir iç kargaşa yaşandı. Çünkü buralarda Arzu Hanım, yabancı devletlerin, büyük küresel güçlerin adeta birbirlerini itip kalktığı, oradaki rejimleri değiştirmeye çalıştıkları bir dönem yaşanıyor. Bunu Türkiye'nin içine asla sokmamalıyız. Yani dışarıdaki küresel güçlerin Türkiye'ye yönelik, Türkiye'deki manipülasyon gayretlerine asla izin vermemeliyiz. Geçtiğimiz günlerde Amasya Tamimi'nin 100. yılıydı. 1919'da Amasya Tamimi'nde şöyle deniyordu: milletin istiklalini milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bu perspektiften asla ayrılmamalıyız. İçerideki problemlerimize dışarıdan herhangi bir müdahaleye izin vermemeliyiz. İktidar, muhalefet, bu ortak paydamızın bu olması lazım. İçeride bir sürü birbirimize karşı yanlışlar yapmış olabiliriz, ama o yanlışları yine demokratik hukuk devletinin standartları içerisinde çözüme bağlamalıyız. Aksi halde neler olabildiğini etrafımızdaki örneklerden görüyoruz. Keza işte Yunanistan'da bir erken seçime gidiyor ve Yunanistan'da şimdiki başbakan istifa etmiş Tsipras, güya soldan vesaire geliyor, ama asimetrik açıklamalar yapıyor. Türkiye'yi tahrik edecek, neredeyse hani Türkiye ile silahlı çatışmanın eşiğine geldiği intibanı uyandıracak. Bunlar sebepsiz değil. Çünkü Doğu Akdeniz'de bölgemizin, Türkiye'mizin önümüzdeki birkaç yüzyılını yönlendirecek büyük bir mücadele yaşanıyor Arzu Hanım. Bu mücadelenin esası o orada çok ciddi petrol ve doğalgaz kaynakları var. Şöyle anlatayım bu ciddiyeti. Şu ana kadar dünyada bilinen en büyük, bizim hani eski dünya içerisindeki doğalgaz ve petrol kaynakları Hazar havzasındaydı. Basra körfezinde ya da işte şimdi de genel olarak körfez denilen bölgedeydi ve nihayetinde üçüncü bir odak ortaya çıkıyor, bölge ortaya çıkıyor. Bu da Doğu Akdeniz. Şimdi burada Türkiye'yi dışarıda bırakarak kendilerince istedikleri türden, 1919'da bölgede yaptıkları düzenleme türünden bir düzenleme yapmak istiyorlar. Türkiye bununla mücadele ediyor. Yani Türkiye burada %100 haklı. O yüzden içerideki problemlerimizi bu konuya temas ettirmeden, bu konuda ortak paydamızı, mücadelemizi yürüterek devam ettirmeliyiz. Çünkü orada kazandığımız her şey bizim ve gelecek nesillerimizin kazancı olacak. Nasıl 1919'da kaybettiğimiz Musul-Kerkük'teki petrol, doğalgaz kaynaklarından işte ya da Azerbaycan'da vesaire kaybettiğimiz kaynaklardan Türkiye bir bütün olarak faydalanmadı, bunun zararını gördüysek aynı şey Doğu Akdeniz'de söz konusu olabilir. Bu sefer böyle bir hataya düşmemeliyiz ve oyundan düşmemeliyiz. Önemli olan nokta bu. O yüzden de içerideki problemlerimizi hallettikten sonra hızla reformlara yönelmek suretiyle bir gelecek perspektifiyle Türkiye'nin milli egemenliğini ve milli menfaatlerini koruyacak bir ortak paydayı yakalamalıyız. Bunun dışında önümüzdeki dönemde siyasi partilerimizin bu yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini icap ettirdiği iki bloklu siyaseti yeniden ele alması lazım. Şimdi mesela bu seçimlerde bu işledi, evet, ama siyasi partilerin kendi iç dengeleri nasıl olacak, nasıl değişecekler, o %50'yi muhafaza etmek için hangi hatalardan kaçınmaları lazım. Şimdi İstanbul seçimi kazanıldığı andan itibaren aslında gelecek dönemin kampanyası başlamış oldu. Yani burada yaptığınız her hata önümüzdeki dönemde karşınıza çıkacak ve artık hata yapma lüksünüz yok. Bakın, hata yaptığınızda işte bir anda bizim seçmenimiz 9-10 puan kayabiliyor. Yani özellikle muhafazakar seçmen şöyle bir benim partim bu, ben daima buna vereceğim demiyor, hatayı affetmiyor. Bu zaten demokrasiyi mümkün kılan, güzel kılan ve terbiye edici kılan tarafı bu. O yüzden de seçmenin davranışlarını dikkate almak durumunda partiler. Partilerin de bu manada kendilerini yenilemeleri lazım. Bu sadece iktidar partisine ilişkin değil, öbür tarafın da bu muhafaza edebilmesi için yeni ulaştığı oy bloğunu reformlara, değişime yönelmesi lazım. Bir de şunu ifade edelim, bu seçim uzamasaydı, yani uzayınca da sonuçlar değişmiyor, Türkiye'de evet şu ortaya çıktı. İktidarın değişmesine yönelik bir talep yok. Mahalle idarelerde bir değişiklik talebi var ve aynı zamanda muhalefete açılmış bir kredi var. Ve bütün bunların demokratik hukuk devletinin standartları içerisinde mahalle idarelerde de iktidarda da Türkiye'de iktidarın el değiştirebileceğini içeride ve dışarıda bütün dünyaya gösterdi. O yüzden bundan sonra gayrimeşru her hareket kabul edilemez ve demokratik hukuk devletinin standartlarına, süreçlerine, kurumlarına güvenmeliyiz. Bu bakımdan hani bu seçimin bize, ben baştan beri hatırlarsanız kararlardan bağımsız olarak süreçlere ve kurumlara atıfta bulunmuştum. Genel toplamda bu istikamette şekillendi Türkiye'nin demokrasinin, hukuk devletinin standarttan işlediğini ve seçmenin de milletin de burada yapılacak herhangi bir hatayı oyuyla düzelteceğini gösterdi bütün taraflara. O yüzden herkesin seçmeni ikna edecek bir yerde durması icap ediyor. Ama şu an itibariyle siyasi ekonomik istikrara dönmek ve bu istikamette ilerlemek lazım. Yine ekonomide mesela çok önemli değişikliklere, reformlara ihtiyacımız var. Tarımda önemli reformlara ihtiyacımız var. Buralarda başarılar olmakla beraber Türkiye'nin bu bahsettiğimiz türbülansta daha da öne çıkabilmesi için özellikle bu ihracatını artıracak, ithalatını azaltacak bir yeni ekonomik yapılanmaya ihtiyacı var. Bütün bunlar da meclisin ve hükümetin çalışmasıyla mümkün. Seçim gündeminin ortadan kalkması bunlara yönelmek için çok ciddi, hani hem zaman hem zihin hem de emek sarf edeceğimiz kadro tahsis edilebilecek bir dönemin kapısını açtı. Umarız iktidar ve muhalefet bu dönemi iyi kullanır.
Peki şimdi siz seçim sonrası bizi bekleyen gündemi altını çizerken güvenlik, terörle mücadele konularına işaret ettiniz. S-400'ler aslında daha yoğunlukla seçim sonrasını ertelenen ama öncesinde de epeydir konuştuğumuz bir konu. S-400'lerle ilgili dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar muhalefet partisi liderleriyle bir araya geldi ve son gelen durumu, ayrıntıları anlattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400'lerle ilgili bir açıklaması oldu dün. Geri dönüşün söz konusu olmadığı yönünde. Bir de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek önemli bir zirve var Japonya'da. G20 Liderler Zirvesi. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde S-400'lerin olduğu bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Arzu Hanım, seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye İttifakı kavramını kullanmıştı. Sonra 19 Mayıs yıl dönümünde de Samsun'da iktidarıyla muhalefetiyle bir resim verildi Türkiye'ye ve dünyaya. O resmin hitap ettiği alanlardan birisi de bu S-400'ler. S-400'ler Türkiye'nin içine girdiği neredeyse 70 yıllık, 80 yıllık Batı İttifakı'nın içerisinde Türkiye'ye reva görülen yeri Türkiye'nin kabul etmemesi hali. Türkiye hava savunma sistemi açığını yaşıyor ve uzunca bir süredir NATO'dan, Batılı müttefiklerinden bunu talep ediyor. Hiç makul olmayan gerekçelerle bunlar 20 senedir cevaplanmıyor. Netice itibariyle Türkiye biraz önce bahsettiğimiz bu gerginlik alanında kendisini koruyabilmek için S-400'ler adı verilen dünyanın en etkin hava savunma sistemini aldı. Bunlar uçaklara ve füzelere karşı Türkiye'yi koruyacak. Allah muhafaza buradaki herhangi bir yanlışlıkta, herhangi bir başka çatışmada Türkiye'ye yönelebilecek husumetin, Türkiye'nin hem insan kaynağını hem de çok değerli ekonomik kaynaklarını tahrip edilmesine Türkiye'nin izin vermesi düşünülemez. Müttefiklerimizin buna karşı çıkması anlaşılabilir değil, kabul edilebilir değil. Burada iyi niyetle bağdaşmayan, müttefiklik hukukuyla bağdaşmayan bir pozisyon olduğu da anlaşılıyor. Bu Türkiye'yi istedikleri zaman tehdit etmek suretiyle Orta Doğu'da kendi istedikleri istikamette politika yaptırmak veya yaptırmamak arzusunda olduklarını bize gösteriyor. O bakımdan da S-400'lerle beraber Türkiye'nin işte F-35 projesinden çıkarılması tehdidi söz konusu. Ama biraz önce girişte ifade etmiştim. Yani ordudaki reform ve aynı zamanda savunma sanayimizdeki sıçramaların bizim dışarıdaki bu bağımsızlığımızı temin etmekle beraber demokrasimizi de garanti altına alacak, dışarıdan müdahalelere imkan vermeyecek çok önemli bir bize tahkim duvarı, adeta kale duvarı gibi bir duvar imkanı veriyor. S-400'lerin orta çağdaki o kale duvarlarına benzer bir duvar oluşturduğunu, Türkiye'nin etrafında oluşturacağını, sanal bir güvenlik çerçevesi oluşturacağını ifade etmeliyiz. Türkiye bu S-400'lerle yetinmiyor. Onun altında bunlar yüksek irtifadaki savunma sistemleri. Onun altında orta ve alçak düzeydeki savunma sistemlerini kendi imkanlarıyla kuruyor. Bu alanda ciddi bir atılım içerisinde. Muhtemelen bu S-400'lerin muadili olacak, devamında S-500'lerden bahsediliyor. Rusya ile ortak çalışılabilecek. Bunlar da entegre edildiğinde buradaki yerlilik oranı da artacak. Ve Türkiye bu alanda çok ciddi bir koruma içerisinde olacak. Aynı zamanda bir milli muharip savaş uçağını planlıyor. Bunu harekete, hayata geçirmeye çalışıyor. Bütün bunlar müttefiklerimizde rahatsızlık meydana getiriyor. Çünkü bahsettiğim gibi 1919'da olduğu gibi Türkiye'yi oyun planının dışında bıraktıkları bir çözüm istiyorlar. Doğu Akdeniz'deki petrol, doğalgazı istedikleri gibi bölüşecekler. Irak ve Suriye'de istedikleri rejim olacak. Filistin davasını da adeta yok edecekler. Bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil. Türkiye bunu kabul etmiyorsa bunun icap ettirdiği pozisyonda durmak durumunda. Bu S-400'ler bunun önemli bir işareti. Savunma Bakanı muhalefete bilgi vermek suretiyle Türkiye'nin bu alandaki pozisyonunu anlatıyor. Bu manada Türkiye'nin kararlılığının bir kere daha ortaya konulduğunu görüyoruz. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ile görüşülecek. Yine programlarda daha önce konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki ilişkiler Biz ne kadar istersek isteyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin her dediğini yapacak durumda değilsek iyi olmayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri iyilikten anladığı, yani iyi müttefiklikten anladığı, adeta emir evri gibi kendisinin emirlerini yerine getiren bir ülke istiyor veya ülkeler istiyor. O yüzden de müttefikleriyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Türkiye ile değil, ilişkilerinde ciddi bir bozulma var. Bunun sebebi müttefiklerin gerçekten müttefik olmak istemeleri, kendi milli menfaatlerini koruyacak ve üst ilişkilerinin dışında eşit bir ilişki kurmak istemeleri. Türkiye'de bu konuda fevkalade haklı, biraz önce ifade ettiğim gibi. Bu S-400'ler bu haklılığımızın önemli bir karnesi. Burada problemler yaşayacağız ama içerideki beraberlik bu problemlerin seviyesini düşürecektir.
Peki şimdi bir diğer önemli konu ise yine Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın merkezde olduğu bölgemizde yaşanan bir gerilim. Amerika Birleşik Devletleri gelinen son noktada, İran'la yaşanan gerilimde gelinen son noktada Başkan Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları, yeni yaptırımları imzaladığını konuşuyor. Onunla ilgili bir bilgi var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bölgemizdeki ülkeleri bir gezi yapması söz konusu. İran'a yönelik destek olarak yorumlanıyor. Nasıl değerlendireceksiniz Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimini?
Şimdi Arzu Hanım, girerken hani saydık ya Türkiye'nin etrafındaki problemleri. Mesela bunu saymamıştık. Yani aslında biraz daha devam edersek başka bir takım problemler de ortaya çıkacak. Bu manada çok ciddi problemler söz konusu. İran meselesi de bu manada çok ciddi problemlerin önemlerinden. İşte bu İran Türkiye'nin hani 17. yüzyıldan beri sınırlarının değişmediği önemli komşularından birisi, bölgenin önemli bir ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran'la çok hani sınırlarını, ölçülerini tayin edemeyeceğimiz bir gerginlik stratejisi izliyor ki daha önce de İran'ın Orta Doğu'daki önünü açmak suretiyle İran'ı aslında biraz baştan çıkaran, yoldan çıkaran da Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonuydu. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki problemin hani hangi istikamete gideceğini bilmiyoruz ama İran öyle hani sıradan itilip kakılacak bir ülkede değil. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin de yapabileceklerinin bir sınırı var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölgesel bir, özellikle İsrail'e karşı, İsrail'le beraber kendisinin müttefik olarak gördüğü Körfez ülkelerindeki ülkelere karşı bir bölgesel tehdit olarak görüyor. O yüzden de sınırlandırmak, dengelendirmek, dengelemek istiyor. Bu problemin nükleer hani silahlar probleminden bağımsız olarak devam edeceğini tahmin edebiliriz. Çünkü İran'ı problem haline getiren şey sadece nükleer silah sahibi olması değil, bölgede artan nüfuzu ve aynı zamanda bunu hani silahlı milisler marifetiyle yeni bir hani strateji marifetiyle yaygınlaştırmış olması. Bu sadece İsrail'i değil, biraz önce bahsettiğim gibi Suudi Arabistan başta olmak üzere oradaki Arap ülkelerini de rahatsız ediyor. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müşterisi aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri buradaki problemi artırdıkça bu ülkelerden, çok açık da söylüyor Trump, hani aleni para talep ediyor. Evet. Silah satılmasının yanı sıra işte bizim buradaki askerlerimizin bilmem parası vesaire falan diye de çok açıkça ve kaba bir şekilde bu parayı istediğini herkes görüyor. Bu problemin bu haliyle devamı bahsettiğimiz ilişki ağlarını devam şey yapıyor, güçlendiriyor. O bakımdan da bu problemin kısa vadede bir çözümünde olacağını tahmin edemeyiz. İnşallah hani krizin düzeyi yükselmez ve Türkiye burada krizi çatışmaya dönüşmeden yumuşatma gayreti içerisinde. İnşallah Türkiye'nin hani daha zor durumlarla karşılaşmayacağı bir istikamette gelişir problem.
Evet, peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben gündemi teşekkür ederim. Sizinle birlikte değerlendirdik. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Bursaspor'da yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak stüdyomuzda bizlerle birlikte. Ali Kunak, hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim, kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmelere üzücü bir haberle başlayalım. Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner Ankara'da vefat etti ve yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir tören düzenlenecek. Nasıl değerlendireceksiniz, neler söylersiniz?
Gerçek bir sporcu babasıydı. Sporun tabanından gelmeydi. Eski milli atletti kendisi. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yaptı ve sporun her kademesinde çalışarak oraya geldi. Bunun yanında askeri kimliği de vardı. Emekli albaydı kendisi de. Daha sonra üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra da siyasete atıldı ve iki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yaptı, idare amirliği yaptı ve en son iki dönemde de spordan sonra devlet bakanı olarak ANAP dönemindeki kabinelerde görev aldı. Ama sporda yetkili olduğu günden itibaren ta en son bakanlık yaptığı güne kadar herkesin dostuydu spor camiasının içerisindeki. Herkesin problemiyle ayrı ayrı yakından ilgilenirdi. Çok da iyi bir insandı. Benim de şahsen yakından tanıdığım, tanıştığım ve oğlum diye hitap ediyordu sevdiklerine. Ben de o kişiler arasındaydım. Öyle bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Mekanı cennet olsun. Ama ya spora ve sporculuğa yapmış olduğu hizmetler unutulamaz. İnşallah öbür tarafta onların faydasını mutlaka görecektir.
Evet, biz de Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi diğer gündem maddelerine geçersek sporla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun UEFA Başkanı ziyareti var. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
UEFA Başkanı seferini ziyaret etti Sayın Bakan. Federasyon Başkanı ve kurmay heyetiyle birlikte dün. Aslında burada sonradan yapılan açıklamada konuşulan konuların işte 14 Ağustos'ta İstanbul'a oynanacak olan UEFA Spor Süper Kupa finalinin hazırlıklarıyla ilgili konuların konuşulduğu, önümüzdeki sene İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, onunla ilgili hazırlıkların konuşulduğu ve Türk futbolu ve UEFA kriterleri konusunda görüşmeler yapıldığı gibi kısa bir açıklama yapıldı. Ama esas hedef şuydu: yeni seçilen Nihat Özdemir Başkanlığı'nda yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu'nun arkasında tam bir devlet desteği olduğunun UEFA'ya mesajının verilmesiydi hedef. Buradan bu çıkıyor. Seferinde bunu zaten görüşmeden sonra yapmış olduğu açıklamada belirtmiş, yani Türk devletinin, federasyonun yeniden yapılanmasında ve kulüplerin yeniden yapılanıp da mali bakımlarının düzeltilmesi konusundaki desteği hakikaten takdire şayandır gibi bir cümle kullanmış seferin. Biliyorsunuz kulüplerimiz maddi bakımdan çok zor durumda. Yani sıkıntı had safhada. UEFA'nın finansal fair play kriterleri birkaç yıldan beri kulüplerimize çok sıkı yaptırımlar getiriyorlar. Birçoğunun transfer yasağı var. Birazdan geleceğiz transfer konularına, o zaman da detaylı olarak gireriz. Bu konuda önümüzdeki dönem için Bankalar Birliği ile spor kulüpleri arasında uzun vadeli bir kredi anlaşmasında devletimiz öncülük yaptı. Bunun ilk adımları Aralık ayında atılmıştı. Geçtiğimiz dönemki Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in başkan olduğu dönemde. Onun anlaşmaları önümüzdeki ay yapılıp kulüplerin borçlarının yapılandırılması, ama bu defa öyle devlet desteğiyle falan değil, bankalara direkt borçlanarak, yani uzun vadeli ve düşük faizli yapılandırılma gündemde. Bu en azından hakikaten maddi bakımdan zor durumda olan Türk futboluna bir nefes aldırma bakımından devletimizin bir desteği var. Bu konularında bu görüşmede detaylı bir şekilde gündeme geldiğini düşünüyorum ben.
Peki, evet, sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi artık yeni sezona hazırlanılıyor, evet. Futbolda. Transferler konuşuluyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi transfer sezonu başladı. 17 Haziran'da başladı. 2 Eylül'e kadar devam edecek. Daha henüz çok başındayız. Ama geçtiğimiz yıllarda hemen transfer sezonu açılır açılmaz çok büyük bir hareketlilik olurdu. Hemen bir takım yıldızları kapma savaşı olurdu. Kaçırılırdı futbolcular, oradan oraya imzalar attırılırdı. O imzalar yırttırılırdı falan. Yani böyle bir takım şey. Bu sene sakin geçiyor. Niye sakin geçiyor? Biraz önce bahsettiğimiz maddi konudan durumlar. Da. Maddi durumdan. Para yok. İşin gerçeği. Dün bir yerde bir haber vardı. Transfer sezonu başladığından düne kadar Türkiye'de kulüpler 13,5 milyon euro civarında bir para harcamışlar. Bu dün de harcanan, dün birkaç anlaşma daha yapıldı. Onunla beraber 15 milyon euro diyelim bu toplam rakama. Yani aşağı yukarı 8 günde 15 milyon euro. Bu Avrupa'daki diğer liglerle karşılaştığında Avrupa'da 15. sıraya geliyoruz. Yani biz Avrupa'nın ilk 6 ligi arasındayız diyoruz. Kalite bakımından, heyecan bakımından, kulüp gelirleri, televizyon gelirleri bakımından özellikle o kendimizi orada görüyoruz ama transferde 15. sıradayız. Evet. Üstelik Almanya 2. liginin dahi altındayız harcanan para bakımından. Niye? Kimsede para yok. Artık mesela biraz işte dört büyüklere kulüp kulüp bakalım. Fenerbahçe henüz daha transfer yasağı açılmadı. 30 Haziran'da UEFA bir karar verecek. Biliyorsunuz kampanyalar yaptılar, para toplama, win-win kampanyalar yaptılar. 60 milyon euroyu toplamanız lazım dedi UEFA bunlara. 60 milyona da yaklaştı rakam, 45-50 civarında. Sanırım üstünde bir şekilde Ali Koç sponsorluğunda bir formülasyonla halledecekler. Halleder halletmez. Eğer UEFA'dan da müsaade çıkarsa Fenerbahçe atağa geçecektir önümüzdeki hafta.
Çünkü öyle de bir düşüncesi var değil mi Fenerbahçe'nin?
Tabii. Şimdi geçen seneki kadronun döküldüğü malumunuz. Evet. Yani şimdi bir Emre Belezoğlu formülü gündemde. Emre Belezoğlu'nun bir yıl Fenerbahçe'de bir abi futbolcu şeklinde takıma ateşleyici rol vermesi bakımından transferi gündemde. Sanırım anlaşılmış ama henüz daha resmi imza atamıyorlar. Birçok futbolcuyla, Avrupa'dan da birçok yıldızla görüşmeler devam ediliyor. UEFA'dan gelecek müsaade sonrası Fenerbahçe'de bir patlama olacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray Cagne'nin El Nasri ya da işte Arabistan'ın diğer kulüplerine göre satışını bekliyor. Oradan gelecek 15 milyon euroluk bir gelir sonrası işte diğer birkaç futbolcu satıp 5-6 milyon euro da oradan para gelirse oradan gelen paralarla ancak transfer yapabilecek konumda. Şu anda hala onlar görüşmeler halinde. Beşiktaş bir imza attırdı. Adem Laiç, o da mecburdu çünkü geçen sene Torino ile yapmış olduğu bir anlaşma vardı. Bir 6,5 milyon euro oraya para verdi. Trabzon bu konuda biraz daha rahat. Çünkü UEFA Trabzon'un kriterlerini biraz olumlu buldu ve Trabzon'un elinde şu anda çok önemli silahlar var. Yani bir Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı gibi değerler var. Mesela Abdülkadir'e Monakolular gelmişler. 15 milyon euro teklif etmişler. Başkan Ağol demiş ki siz demiş ben size 25 milyon euro vereyim, siz bana bir Abdülkadir verin demiş. Yani bu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in ikisinin toplam fiyatının 60 milyon euro civarında edeceği konuşuluyor. Ama belki bir sene daha kalacaklar, Trabzon'da oynayacaklar. Ondan sonra daha yüksek paralara gidecekler. Belki de bu sene Trabzon bunları satacak ve çok büyük bir ferahlık yaşayacak. Bu da şu demek aslında, altyapıya önem vermek, tabandan futbolcu yetiştirmek, işte gerçek kaynak bu. Abdülkadir ve Yusuf bunların örneği. Tüm kulüpler bunu rol model alıp da altyapıdan futbolcu yetiştirirlerse o zaman çok büyük kar da elde edecekler. Ama baktığımız zaman ne Fenerbahçe'de, ne Galatasaray'da, ne Beşiktaş'ta tabandan gelen, yetişen bir futbolcu göremiyoruz. Yani maalesef.
Her şerde bir hayır var. Belki bundan sonra olur. Bu zorluk belki yeni futbolcuların, yıldızların yetişmesine de imkan sağlar.
Tabii yani geçmişte bunların örneğini çok yaşadık. Bir mesela Bülent Tugay Galatasaray'da tabandan yetiştiler. İşte UEFA kupasını aldı. Metin Ali Feyyaz'ı hala hepimiz konuşuyoruz. Yani bunlar tabandan yetişen futbolcular. Evet, tabandan yetiştirdiğiniz zaman bir de sembol oluyor bu tür isimler. Evet. Yani bir Sergen mesela Beşiktaş'ta sembol olmuş konumda. O yüzden taban çok çok önemli. Bugün mesela Ankara'da Gençler Birliği'nin yıllardan beri gelen bir futbol okulu geleneği vardır. Oranın yetiştirdiği futbolcular da bugün baktığımız zaman Türkiye'nin liglerinde çeşitli takımlarda futbol oynuyorlar. Ve Türkiye'nin şu anda maddi bakımdan, UEFA kriterleri bakımdan en rahat koşullara sahip takım da Gençler Birliği'dir. Neden? O futbolcu da yetişti, sattı.
Evet, aslında kullandığımız bir model ama sanıyorum bütün takımların hayata geçirmesi gerekiyor.
Evet.
Öyle olur, neden olmasın. Bir de bir yasa hazırlığı var. Sporda şiddet yasası. Bu yasayı nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi, neler getirecek?
Aslında yıllardan beri kanayan yara bu sporda şiddet yasası ve kulüpler yasası. Yeni dönemde mutlaka bu 62-22 dediğimiz sporda şiddet yasasına ek çıkacak olan bu yeni yasayla ve meclis raflarında bekleyen Kulüpler Birliği yasasının mutlaka çıkartılması bizim sporumuz için çok önemli bir reçete olduğunu düşünüyorum ben. Mesela yeni çıkacak sporda şiddet yasasına bu ek maddelerde sportif alanların alanı genişletiliyor. Mesela eskiden sadece statlarda yapılan hareketler suç kapsamına dahildi. Şimdi öyle değil. Statlara gidip gelirken toplu taşıma araçları da o stat alanına, suç kapsamı alanına giriyor ve ciddi ağır cezalar getiriyor. Mesela tehdit edici şeyler, tezahüratlar da suç kapsamına giriyor toplu olarak da yapılsa. Artık statlarımızda teknoloji son derece ilerledi. Herkesi tek tek tespit edebiliyor kameralarımız. Yani siz çekirdek çitliyorsanız çitlediğiniz çekirdeğin kabak çekirdeği olup olmadığını dahi kameralar tespit edebiliyor. Bu kadar teknolojimiz ilerlemiş vaziyette. Stada girişlerde de Pasolik denen uygulamayla herkes eğer kendi yerine oturursa orada kimin oturduğu zaten belli. TC kimlik numarasıyla alınan bir kart, bu kart. Bu kartlı giriş uygulamasının tüm diğer dallara da uygulanması gündemde bu yeni spor yasasıyla. Çünkü niye, basketbolda böyle bir sistem yok ama biz geçen hafta çok geniş, çok keyif veren bir seri izledik Fenerbahçe ile Efes arasında ama olaylar hep gündeme geldi değil mi?
Evet.
İşte sahaya atılan yabancı maddeler, kötü tezahüratlar, antrenörlerle yapılan sürtüşmeli beyanat vermeler falan da. Şimdi basketbol ve diğer spor dallarına giren seyirciler için de bu tür uygulamalar, kartlı giriş uygulamaları tüm dalların yaygınlaştırılması gündemde. Artık bizim teknolojimiz bunlara müsait. Bunları rahatlıkla yapabiliriz. Eğer ama bir uygulamak önemli. Şimdi 62-22 dediğimiz bu sporda şiddet yasasının ana yasası kısmen uygulanıyor. Nasıl uygulanıyor? İşte bir tribüne ceza veriliyor. O hafta o tribündekiler maça giremiyorlar. Bundan sonra hapse girecekler.
Oo, evet, daha da.
Yani eğer tehdit edici bir takım şeyler, hareketler yapıyorlarsa, şiddet içeren hareketler yapıyorlarsa 2 yıla kadar hapis öngörüyor yeni yasa. Ama çıkar mı? Uygulanır mı? Çıkarken işte yine de siyasi bir takım iltimaslar, değişiklikler olur mu? Olmaz mı? Bilemiyorum. Fakat dün bu haber ilk ajanslara düştüğü anda hakikaten çok ilgi gördü. herkes tarafından desteklendi. Umarım bu destek çıkana kadar devam eder diyelim.
Peki biz de takip edeceğiz bakalım.
Avrupa oyunları devam ediyor.
En son onu söyleyelim.
Evet, judoda Mikhail Özerler altın madalya kazandı. Okçuluk ve atletizmde iki tane bronzumuz var. Mete Gazoz finale doğru gidiyor. İlk 8'e girmeyi garantiledi. Milli tenisçimiz İpek Soylu Portekiz'de düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.
Oo, ne kadar güzel bir haberle bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Katıldığınız için. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak bizlerleydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya ile Kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Tekirdağ'ın kuzey, Giresun'un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 32, İstanbul parçalı bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 37, Erzurum az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 30, Amsterdam az bulutlu 31, Atina az bulutlu 33, Bağdat az bulutlu 45, Berlin az bulutlu 32, Paris az bulutlu 31, Roma parçalı bulutlu 28, Saraybosna az bulutlu 31, Kiev az bulutlu 32, Londra parçalı bulutlu 25, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa sıcak 41, Madrid az bulutlu 37, Mekke parçalı bulutlu 42, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Viyana az bulutlu 30 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç, merhaba.
Merhaba, yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın gündemi aslında oldukça yoğun. Enerji meselesi var, Maraş meselesi var ve mecliste güvensizlik oyu soruşturma komisyonları var. Önce enerjiyle başlayalım. Hatırlanacağı gibi Türkiye filosuna 2 adet sondaj gemisi eklemişti ve Fatih sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini yürütüyordu. İkinci gemi olan Yavuz sondaj gemisi ise şu an Antalya açıklarına demirlemiş durumda. Yakın zamanda Finike 1 olarak adlandırılan Kıbrıs'ın hemen 80 km batısındaki bir parselde sondaj çalışmalarına başlamak için bekliyor. Tabii bu bazı itirazları da beraberinde getirmişti. Özellikle Doğu Akdeniz'in yalnız kendisininmiş gibi davrandığını sürekli gördüğümüz Rum yönetimi Türkiye'nin bu faaliyetlerini yasa dışı ilan etmişti. Ve özellikle kendisiyle bir takım aslında uluslararası hukuka da aykırı olan uluslararası askeri anlaşmalar peşinde olan Fransa'yı da arkasına alarak Türkiye'nin bu faaliyetlerin yasa dışı olduğunu dünyaya duyurmaya çalışıyordu ki aslında Rum yönetiminin belli ölçülerde Avrupa Birliği'nde yanına aldığını görüyoruz. Ne yazık ki özellikle 1960 İttifak Anlaşması uyarınca Kıbrıs'ın yalnızca 3 tane İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'den oluşan garantörü olduğunu hatırlarsak ve anayasaya göre de hem de uluslararası anlaşmaya göre 1960 anlaşmasına göre Adanın ne Rum tarafı ne Türk tarafının bu üç garantör ülke dışında herhangi birisiyle askeri bir anlaşma yapamayacağını hatırlarsak zaten bu bile başlı başına uluslararası hukuku kimin ihlal ettiğini gösterecektir. Ama Doğu Akdeniz'de gerek askeri ya da ekonomik varlıklarını güçlendirmek, buradaki enerji savaşlarında büyük pastayı kapmaya çalışan büyük oyuncuların bir takım çıkarlarını da Rum yönetiminin açıkça alet olduğunu görmekteyiz. Yakın zamanda Yavuz çıkar sondaj gemisi Kıbrıs açıklarında çalışmalarına başladığında Rum yönetiminin yine büyük bir yaygara koparacağını ve o bildik açıklamaları yapmaya devam edeceğini şimdiden öngörebiliriz. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Malpass bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Türkiye'nin bu kararını asla kabul etmiyoruz. Bir kere müzakereler Kara Montana'da kaldığı yerden başlamalı gibi aslında okuyanı ve bu konuyu yakından tanıyanları oldukça güldüren bir açıklama oldu. Çünkü herhalde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Sayın Palmas'ın Kara Montana sürecinin neden çöktüğünden haberi yoktu. Kara Montana çöktükten sonra ise kendi yönetiminin daha önce varılan tüm mutabakatları ve hatta kendilerinin çözüme yönelik tüm önerilerini geri çektiğinden de haberi yoktu. Yani aslında ortada ne bir müzakere süreci var, ne bir müzakere masası var, ne de herhangi karşılıklı bir öneri var. Yani yaklaşık yarım yüzyıllık müzakere sürecini Rumlar elinin tersiyle itip bir anda sıfıra indirmişlerdi. Herhalde birisi Sayın Palmas'a bunu da hatırlatacaktır. İkinci konu ise özellikle Kapalı Maraş'ın açılmasına ilişkin tartışmalardı. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir karar almış ve bunu açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptığı açıklamada Kapalı Maraş'ın açılması için önemli bir girişim başlatılacağı anlaşılmıştı. Bu da Kapalı Maraş'ın içerisinde bir envanter sayımıydı. Kapalı Maraş bilindiği gibi 1974'teki Mutlu Barış Harekatı'nın arkasından kapatılmış ve askeri bölge ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler'in Maraş'a ilişkin 3-4 tane kararı var ki son karar 550 sayılı Birleşmiş Milletler kararı 1984'te çıkmıştı. Gerek 6,5 kilometrelik sahili, gerek sahip olduğu kendi döneminin çok ilerisindeki lüks ve teknolojiye sahip otelleri ile Akdeniz'in en göze tatil mekanlarından biriydi. Maraş'a yalnızca turistler değil, dünya ünlü Hollywood yıldızları da o zaman geliyordu. Hatta onların en gözde uğrak yeriydi. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Brigitte Bardot, Richard Burton ve en önemlisi Sophia Loren, ki Sophia Loren'in Maraş içerisinde halen bir evi de bulunuyor. Onun mülkiyetinde ait olan. Birleşmiş Milletler kararına göre Maraş'taki mülkler sahipleri dışında kimseye iade edilemez, satılamaz, kiralanamaz, iskanı açılamaz ya da geçici olarak kullanılamaz diyor. Şu an sadece Birleşmiş Milletler ve Türk askerinin sahip olduğu bir takım askeri unsurlar dışında Maraş'ta herhangi bir yerleşim bulunmuyor. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptığı açıklamaya göre Maraş'ta bir envanter sayımı yapılacaktı ki bu envanter sayımı işte şu anda orada kaç bina olduğu, bu binaların hangi niteliklerde olduğu, bu binaların şu anki kondisyonları yani aradan geçen 44 yıl içinde nasıl bir duruma geldikleri, çevre etmenleri, altyapının durumu, bütün bunlar envanter çalışmasıyla ortaya çıkarılacaktı. Buradaki önemli unsurlardan bir tanesi de tabii ki oradaki vakıf mallarının durumu. Bilindiği gibi Maraş'ın arazisi Osmanlı döneminden kalma vakıf arazisi, ancak daha sonra üzerinde farklı, özellikle üçüncü ülkelerden gelenlerin mülkleri bulunuyor. Dolayısıyla Maraş konusu uzun ve zorlu bir envanter süreci yapılması için yeniden tartışmaya açılmış durumda. Tabii basında Maraş açılıyor şeklinde açıklamalar ve bir takım haberler yer alınca Rum yönetimi yine bildik o tezine devam etti. Maraş bizimdir, kimseyi açamazsınız, işte asla kabul etmeyiz gibi. Ama örneğin şunu da hemen hatırlatabiliriz. 2004 Annan planına hayır diyen Rum tarafı bir anlamda Maraş'ı da istememiş olmuştu. Çünkü eğer Annan planı kabul edilmiş olsaydı Rumlar tarafından Kapalı Maraş bölgesi de Rum yönetimine bırakılacaktı. Hal böyleyken hemen akla ister istemez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın Barış Burcu'nun sözleri geliyor aklımıza. Montpelerin süreci kesildiğinde Sayın Anastasiadis bir anda masadan kalkıp ben ülkeme dönüp ulusal meclise danışmak zorundayım dediğinde Sayın Barış Burcu basın toplantısı düzenlemiş ve Rumların maksimalist istekleri ve düşünceleri müzakerenin önünde en büyük engel demişti. Bunu bir kez daha görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftaya aslında en çok damgasını vuran ve en çok konuşulan konu ise mecliste oluşturulan bir araştırma komisyonuydu. Eski başbakanlardan ve eski Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün hakkındaki bir takım yolsuzluk iddiaları nedeniyle bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. İktidar ortakları Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi uzun tartışmalar ve toplantıların ardından böyle bir komisyonun kurulmasına karar verdi. Tabii bu bir anda ülke gündemindeki iç siyaseti ilk gündemi haline geldi. Hüseyin Özgürgün yapılan bu girişime karşı çok sert açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar başkanlığını yaptığı, bakan olarak hizmet ettiği ve aynı zamanda liderliğini yaptığı, başbakan olarak seçildiği partisinin kendisine karşı böyle bir yolsuzluk komisyonuna oy vermesini ve kurulmasına katkıda bulunmasını çok sert sözlerle eleştirdi. Hüseyin Özgürgün, partimin içerisinde Halkın Partisi'yle işbirliği yapan bir takım unsurlar var. Halkın Partisi lideri Kudret Özarsay'ın ağzına bir parmak bal çalıyorlar ama o bal onlara zehir olacak şeklinde açıklamalar yaptı. Son derece gergin bir durum söz konusu. Ulusal Birlik Partisi içinde de bu konudan rahatsız olan ciddi bir kesim olduğu dile getiriliyor. İddialar son derece ciddi Hüseyin Özgürgün hakkında. Özellikle 7 Ocak 2018'de yapılan seçimler öncesinde bir takım para transferlerine ilişkin banka belgeleri yayınlanmıştı. Özellikle bu konuyla ilgili olarak kendisi hakkında soruşturma komisyonu kuruldu. Soruşturma komisyonunun sonucu ne olur bilinmez ama iç siyasette dengelerin büyük bir bölümünü değiştireceğini hemen şimdiden söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın gündemine ilişkin anlatabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bahattin Cerda. Hoş geldiniz programımıza. Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz. Tabii gündemin ilk sırasında hafta sonu yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi var. Yenilenen bir seçim. Bizde de hala yankıları devam ediyor ama dış basına baktığımızda biraz oradan da bugün gazete manşetlerinde ayrıntılar var. Daha ayrıntılı baktığımızda Amerika'da, İngiltere'de, Batı basınında bu seçimler nasıl görüldü?
Açıkçası dünya medyası bu seçimlere bir anlamda kilitlenmişti. Ekranlarda da gördük. Çok büyük bir gazeteci akını oldu İstanbul'a. Dünya medyası muhabirleriyle, yazarlarıyla seçimi takip etti diyebiliriz. Ve bugün de dahil olmak üzere manşetler ve araştırmalar, haberler yayınlanmaya devam ediyor. Ama genel itibariyle 31 Mart'a kıyasla çok büyük farkla kazanılmasının geniş bir yankısı var. Özellikle Amerika'da New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldığını ifade ediyor. Aslında genel çerçeveye baktığımız zaman seçimin adeta İmamoğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçmiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunun üzerinden Türkiye'ye yönelik yorumlar var. Aslında bildiğimiz bir şey bu. Ne zaman seçim olsa Batı medyası bu konuda Türkiye ile ilgili ajandalarını bir şekilde açığa çıkartıyor, gündemlerini ifade ediyor. Bu da öyle bir haber ve yorum. Mesela konu G20 zirvesi öncesinde gerçekleşen bu seçim şeklinde bile ifade edilebiliyor. Hatta New York Times demiş ki Erdoğan'ın konumunu Amerika ve diğer ülkelerle ilişkilerin gergin olduğu bir ortamda zayıflatmış durumdadır aslında bu seçim. Ve dolayısıyla bu seçim ve sonuçları üzerinden G20 zirvesinde de konuşulacaklar önemli diyor. Hatta büyük ölçüde kent sakinlerine hizmet götürmesinden kaynaklanan popülerliğinin Erdoğan'ın son yıllarda inşaat patlamasının yavaşlaması ve büyüme ve bu yılın başlarında biraz düzelse de ekonomik manadaki durgunluğun bu seçim sonuçlarına etkisi olduğunu ifade ediyor. Yine işsizliğin ve enflasyonun da Türk seçmenleri öfkelendirdiğini ve Erdoğan'ın aralarında başkent Ankara'nın da bulunduğu büyük kentleri bu vesileyle kaybettiğini ifade ediyor. Daha önce de yerel seçimler yapıldığında aynı cümleler kurulmuştu. Wall Street Journal gazetesinde İmamoğlu'nun seçim galibiyetine geniş bir yer verilmiş ve bu sonucun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mega kentteki çeyrek asırlık yenilmezliğini ya da hakimiyetini son verdiğini ifade ediyor. Ve süreç 2023'e doğru ilerlerken bir noktada gazete İstanbul'daki yenilginin Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar çektiği geçen yılın ortalarından bu yana AK Parti'ye verilen halk desteğinin nasıl istikrarlı bir biçimde azaldığını da gösterdiğini ifade ediyor. Türkiye'nin en güçlü ve itibarlı seçimle gelinen makamına İmamoğlu'nu bu sürecin taşıdığını ve o dönemden bu zamana bakıldığı zaman aslında bir kıyaslama da yapılıyor. 94-98 yılları hatırlatılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu makamı bir sıçrama tahtası olarak kullandığı, acaba İmamoğlu da bundan sonraki süreçte Türkiye için önemli bir figür olur mu olmaz mı? Muhtemelen olur tarzında üzerine basarak bir ifade kullanılıyor. CNN mesela bu konuyu altını çizerek verdi ve Erdoğan ilk defa sağlam bir rakip karşısında yenildi tarzında bir ifadeyi kullandı. Ve bunun aslında iktidar partisine net bir mesaj verdiğini, İmamoğlu'nun Erdoğan'ınkine eşdeğer bir karizmaya sahip olduğunu ifade eder türdeki yorumlarda yer alıyor. Bir de altını çizmemiz gereken önemli bir husus, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği hemen hemen diğer herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız tarzında bir açıklamada birebir yayınladı. Yani Amerika'nın bu konuda Türkiye'deki seçimlere yönelik olarak öteden beri devam eden bir ilgisi var. Bu dış gelişmelerden de bağımsız değil. Netice itibariyle sonuçlarını daha uzun vadede göreceğiz. İngiliz gazetelerine gelecek olursak onlar da seçmenler CHP'nin kampanyasını benimsedi, İstanbul'un seçmenler Erdoğan'a büyük bir yenilgi yaşattı tarzında veriyorlar genel itibariyle ve darbe diyenler de var hatta. Bu noktada İngiliz gazetelerinde yer alan ifadelerin içerisinde mesela Erdoğan'ın siyasi hayat açısından daha önce görülmemiş bir sınav olduğunu ifade eden gazeteler var. Hatta buradan bir takım akademisyenlerden görüşler alınmış ve bir sonuç ortaya çıkartılmış. Mesela AK Parti'nin seçimleri tekrarlama kararı bir stratejik hataydı deniliyor. Kampanya bir fiyaskoydu şeklinde ifadeler de aynı şekilde yer alıyor. Times'ta da benzer ifadeler var. İstanbul'un seçmenler Erdoğan'a büyük bir yenilgi yaşattı. Ortak manşetiyle adeta çıkmış durumda. Ama şöyle bir itiraf da var aslında haberin içerisinde. Şöyle deniliyor, Times çok sayıda İstanbullunun hala 1990'lı yıllarda yaptıkları için Erdoğan'a hayran olduğunu vurguluyor. Ve şöyle devam ediyor, Erdoğan göreve geldiğinde şehir dökülmüş, kötü yönetilen bir yerdi ve dışarıdaki bazı yoksul mahalleleri su şebekesine bile bağlı değildi. Erdoğan halktan uzak, seleflerine göre farklı türde bir belediye başkanıydı. Her cuma günü halka açık toplantılar düzenliyor ve gece konduları şehrin işlevsel bölgelerine dönüştürmeye odaklanıyordu. Ancak Erdoğan'ın partisinin 25 yıllık kesintisiz yönetimden sonra 10,5 milyon seçmen için albenisi bayatladı şeklinde bir ifade de var. Bu görünen o ki Times gibi yani İngiliz gazeteleri Türkiye'deki siyaseti çok yakından takip ediyorlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkta bıraktığı o hayranlık etkisinin zayıfladığını ifade ediyorlar. Tabii belediye başkanı şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemine atıfla yapılan bir haber bu. Ondan sonraki süreçte gelen başkanların eksikliklerine yapılan bir vurgu bu aslında. Ama nedense başta söylediğim gibi seçim Erdoğan ve İmamoğlu arasında geçmiş gibi bir algı oluşturulmak istendiği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama tabii onlar da ekonomik yavaşlama işte gibi konuları seçimin sonuçlarına etki ettiğini ifade etmişler. Ve İmamoğlu'nun da benzer bir taktikle bu seçimde kendi seçmenine değil de diğer yani Erdoğan ve çeşitli partilerin 25 yıldır hakim olduğu o varoş diye nitelendirilen daha yoksul dindar bölgelere gittiğini, kendini daha iyi ifade ettiğini anlattığını söylüyor. BBC genel seçimlerin bir provası olabilir bu diyor. Aslında seçimlere atfen bazı şeyler konuşuluyor, dillendirilmeye çalışılıyor ama tam olarak şu anda Türkiye'de böyle bir zemin söz konusu olmadığı için yabancı basın, batı medyası bunu birebir dillendirmese de BBC diyor ki bu noktada söz hakkı muhalefete geçmiş gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte bu gelecek genel seçimlerin 2023 gibi bir süreden bahsediyoruz. Bir provası olabilir diyor. Alman basını da geniş yer ayırmış, fakat Alman basının o saldırgan tavrı her zaman olduğu gibi devam ediyor. Mesela Die Welt, Erdoğan iktidarı bıraktığında ömrünün geri kalan kısmını Marmaris'te huzurla geçiremeyeceğini biliyor gibi böyle ağır ifadeler kullanıyor ki Türkiye'yi demokratik bir ülke olmamakla, Erdoğan'ı demokrat bir politikacı olmamakla suçluyor. Başka bir Alman gazetesi İstanbul tokatı demiş, hatta bir sonuç çıkarmış, seçim sonucu Türkiye'nin geleceği için umut vaat ediyor tarzında bir sonuca varmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir uyarı sinyali olduğundan bahsediliyor ve geçmiş değerlendiriliyor. Bir de Alman siyasetçilerden İmamoğlu'na tebrik sırası var. Yani Almanlar sıraya girmiş şekilde tebrik ediyorlar. Özellikle orada biliyorsunuz Türkiye karşıtı, Türk kökenli bir takım vekiller var. Ve her seferinde Türkiye'yi Batı nezdinde küçük düşürmek için her fırsatı kullanıyorlar. Onlar da dahil tebrik mesajları yayınlamışlar. Mesela bu siyasetler içerisinde Almanya'nın Avrupa işlerinden sorumlu devlet bakanı var. Diyor ki demokrasinin canlı olduğu Türkiye için ne kadar cesaret verici bir işaret. Avrupa Birliği ve Almanya'nın Türklere yüzünün daha güçlü dönmesinin zamanı gelmiştir tarzında bunu bir sonuç olarak değerlendiriyor. Fransız Le Monde'da da benzer ifadeler var. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilgiyi tanıdı gibi ifadelerle aslında en başta söylediğimiz gibi seçimi bir noktada Erdoğan ve İmamoğlu arasında gerçekleşmiş gibi değerlendirip Batı'nın Türkiye'ye bakış açısını yansıtan haberler yayınlıyorlar.
Peki, evet, oradan yansımalar bu şekilde. Bir tabii önemli başlık S-400 başlığı. Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı füze savunma sistemleri S-400'ler ve bununla ilgili Amerika ile yaşanan bir gerginlik var. Son gelişmeler dünya basınına nasıl yansıdı?
Şimdi takvim ilerliyor, yani Temmuz'dan bahsediyoruz, fakat takvim ilerledikçe açıklamalar ardı arkasına geliyor. Aslında Türkiye'nin seçimden sonraki en önemli gündem konusu bu. Yani bu yaz çok sıcak geçecek tarzında genel itibariyle hem iç basında hem dış basında yer alan haberler bunu gösteriyor. Tabii süreç azaldıkça dil de ağırlaşıyor. En son Amerika ekonomik yaptırımlara maruz kalabilir şeklinde ifadeler kullanmaya başladı. Yani aslında bunun bir seçenek olduğunu ifade ediyor ama aynı zamanda da müzakerelere açık olduğunu beyan ediyor. Bu aslında öteden beri Amerika'nın bu konuda ikiyüzlü davrandığının bir göstergesi. Çünkü Türkiye ortak bir çalışma grubu kurulmasını teklif ettiği halde, yani konunun askeri veya lojistik veya diğer detaylarının tartışılması, konuşulması için Amerika buna soğuk baktı. Ve kendi ajandasına kilitlendi ve sürecin kendi istediği şekilde, yani F-400, S-400 varsa F-35'ler yok veya yaptırımlar uygulanır şeklinde bir noktaya getirdi. Bununla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bir açıklaması basında geniş yer buldu. Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi askeri işlerden sorumlu bakan yardımcısı Clark Cooper, çözüm bulmak bugün hala mümkün ancak yaptırım olasılığı mevcut ve bu noktada son derece uygulanabilir bir seçenek tarzında bir ifadeyle üst perdeden bir tehditten bahsediyoruz burada aslında bu ifadeyle birlikte. Fakat geçtiğimiz hafta hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın mensuplarıyla görüşmüştü. Orada bir ifadesi var: S-400 anlaşmasından geri adım olmayacak. Bu konuda Amerika NATO'yu devreye sokmasıyla birlikte yaptırım gündeme getirdiğinden dolayı dikkatli davranmalı. Bu müttefiklik hukukuna aykırıdır. Bizim de yaptırımlarımız olur, açık söylüyorum tarzında bir ifade kullanmıştı. Hatta F-35 konusunda uluslararası mahkemelere başvururuz ifadesi var. Amerika'nın herhangi bir ülkeyi NATO'dan çıkarma yetkisi yok ifadeleri var. Ve bir de bizim Sayın Trump'la ilişkilerimiz farklı ama altındaki kişilerle ilişkilerimiz çok çok farklı tarzında bir ifade var. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birebir Trump'la görüştüğünde Trump'ın yaklaşımının farklı olduğunu ama alt kademedeki aslında kastedilen Pentagon ve oradaki yetkililerin bir anlamda birbirleriyle çeliştiklerini ifade ediyor. Aslında bunun somut göstergeleri var. Hatırlayın, Trump geldiğinden beri savunma bakanları, bakan yardımcıları, dışişleri bakanları da dahil olmak üzere birçok ekip değiştirdi. Evet. Ve hala da değiştiriyor. Ve Pentagon'la ciddi manada görüş ayrılıkları var. İşte YPG, PYD'ye destek verilmesi, işte Suriye'den çıkılması, ayrılması ya da ayrılmaması şeklinde. Dolayısıyla bu süreci Amerika yönetirken kendi içinde bir takım problemler olduğunu biliyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesi Trump'ın ifadesiyle alt taraftaki ifadenin farklı olduğunu bir noktada ifade ediyor. Fakat Amerika'nın da şöyle bir gerçeği var. Askeri konularda Pentagon'un onayı olmadan, siyasi konularda da Temsilciler Meclisi Kongre dediğimiz yapılanmanın oluru olmadan ilerleyebilmesi bir anlamda daha zor oluyor Trump'ın. Fakat süreç bize gösterecek nasıl ilerleyeceğini. Fakat bizim Türkiye'nin NATO daimi temsilcisi büyükelçimiz var. Öztürk bir açıklama yaptı. Bu önemli bir açıklamaydı. Dış basına da yansıdı. S-400 bir NATO sorunu değildir. İkili bir sorundur tarzında bir açıklama bu. Yani tehdit, şantaj, yaptırım dili kullanmasının Amerika'nın bir anlamı olmadığını, bir de konuyu NATO'ya taşımasının, NATO nezdinde Türkiye'yi bir anlamda yaptırımlarla karşı karşıya bırakmak istemesinin mantıklı olmadığını, doğru olmadığını, dolayısıyla siz sürecin bu şekilde yürümeyeceğini ifade ediyor. Hatta diyor ki S-400'lerin NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini ve dolayısıyla bir sorun çıkmayacağını biz izah ettik. Hatta bu konuda açık çek sunduk karşı tarafa. Fakat karşı tarafın tavırları bu noktada Türkiye'ye hasmane bir tutum içeriyor. Bu müttefikliğe uymaz tarzında bir açıklama var. Son olarak da S-400'lerle ilgili Çavuşoğlu'nun ifadesi var. O çok daha net. O diyor ki hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'leri alacağız. Ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. 1 milyar dolardan fazla da biz F-35'e yatırım yaptık. Bizim çıkartılmamız kolay olmamalı bu kadar tarzında ifadesi var.
Evet, çok az bir süremiz kaldı. O sürede de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporu soralım size. Nasıl yankılandı dış basında?
Evet, 101 sayfalık bir rapor ama biz bu raporu daha önce konuşmuştuk. Beklenen bir sonuç geldi. Yargısız infaz denildi ve hatta Suudi Arabistan Türkiye'den özür dilemeli tarzında ifadeler var. En önemlisi de taammüden sorumludur prens. Dolayısıyla burada kasten, taammüden yani tasarlayarak gerçekleşen bir yargısız infaz var. Dolayısıyla prense yaptırım uygulanmalı. Hatta kişisel mal varlıklarını da bu kapsamalı tarzında bir ifade var. Tabii içinde Kaşıkçı ve Kaşıkçı ailesinden özür dilenmesine kadar yer alan bir takım ifadeler var. Fakat olayın Türkiye'de olması bir anlamda Türkiye'nin de konuya müdahil olması anlamına geliyor. Çünkü raporun detaylarındaki bilgilerin hepsinin Türkiye istihbaratından alındığı söyleniliyor ki bu doğru. Fakat hatırlayalım, cesedin bulunamaması, aramaların sonuç vermemesi ve bu konuda elinden gelen bütün zorluğu Suudi Arabistanlı yetkililerin çıkartması bu noktada o soruşturmayı bir kör düğme getirmişti, kör düğüm haline getirmişti. Dolayısıyla o yüzden Türkiye hükümetinden özür dilenmeli, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli deniliyor. Hatta şöyle bir şey daha var, FBI soruşturma açmalı bu konuda şeklinde bir ifade de var. Fakat hatırlayalım, FBI üst düzey yetkilisi buraya gelmişti. İstihbaratla görüşmüştü, Türk istihbaratıyla. Elçiliğe gitmişti. Ama sonuç itibariyle Türk istihbaratının verdiği bilgilerin dışında bir şey söylememişti ve onlarla konuşabilmişti. Bu aslında şöyle düşünelim, dünya kamuoyuna anlatılmak istenen bir şey, bir rapor. Yani Arabistan'ı suçlama noktasında. Fakat size ben başka bir şey söyleyeyim ki sürecin nasıl işlediğini ifade etsin. Mesela Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından Kahtani, Prens Selman'a danışmanlık yapmaya devam ediyor. Bu önemli bir şey. Kaşıkçı'nın oğlu, henüz tazminat konuşmadık, tüm Suudilerin koruyucusu Veliaht Prens neylerse güzel eyler diyor. Suudi bakan, katilleri yakaladık ama Kaşıkçı'nın cesedi nerede bilmiyoruz diyor. İşte soruşturmanın neden bu hale geldiğini ve kördüğüm olduğunu ifade eden haberlerden birkaç başlıktı bu da.
Peki bakalım önümüzdeki dönemde neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gazeteci, yazar Bahattin Carda konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.